Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Dicle Payverdi. Eserin adı Ekmekçi Kadın. Yazarı Xavier de Montepin. Türü roman. Türkçe'ye çeviren Cahit Begenç. Başkent Yayın Evi, İzmir Caddesi, No 55, Ankara. Bu kitap 467 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Mayıs 2017. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Birinci kısım. 1861 yılının yaprakların henüz sararmaya, yollara yeni yeni serilmeye başladığı ılık bir Eylül günüydü. Sabahın ilk saatlerinde yağan hafif yağmur geniş vadiyi pırıl pırıl yıkamıştı. Hemen arkasından bulutları delerek nefis ışıklarını gökyüzüne boşaltan güneş, etrafı diri bir aydınlığa boğmuştu. Her şey güler gibi, herkes mutlu gibiydi. Kimsesiz tenha yolda bir kadın başı ve alnı ile bulutları deler gibi vakur adımlarla yürüyordu. Siyah matem elbisesi ona bambaşka bir güzellik ve zarafet vermişti. 25-26 yaşlarında gösteriyordu. Orta boyluydu. Mütenasip nefis bir endamı, sıcak kanlı bir görünüşü vardı. Güzelliği kadar sevimliliği, cana yakınlığı da dikkati çekiyordu. Kumral saçları ciddi görünüşü ile orantılı olarak örgü örgü başının üzerinde toplanmıştı. İşveli, fettan bir kadın hali yoktu onda. Fakat ağırbaşlı hali cezbeden nefis güzelliğini gizleyemiyordu. Kadın Tüyl kasabasına doğru yürüyordu. Kasaba geniş vadinin kenarındaydı. Çeşitli fabrikaların bulunduğu vadinin kenarında. Doğuda Kretil ve Maison Alfort köyleri vardı. Batıda Sen Nehri ağır ağır akıyordu. Nehrin kıyısında vadi boyunca Paris-Marsilya demiryolu uzanıyordu. Tüyl zamanla genişleyerek bütün işçilerin yiyecek ve giyeceklerini sağlayan büyük bir kasaba haline gelmişti. İşçiler bu kasabada oturuyorlar, sabahları fabrikalarına gidiyorlardı. Akşamları evlerine tüyle dönüyorlardı. Genç kadın yol ortasında bir an duraladı. Güzel başını hafifçe geriye çevirdi. Fabrikaların bacalarından yükselen dumanları gamlı bir bakışla süzdü. Gerçekten de çok güzel bir kadındı bu. Kumral saçlarının örgü örgü yayıldığı başının altında uzun kirpiklerin süslediği deniz mavisi parlak gözleri vardı. Anlam dolu derin bakışları dikkatle bakanları alıp uzaklara götürecek kudretteydi. Bilinmeyen dünyaların meçhul atmosferi yaşıyordu bu gözlerde. Sadece biraz kapanık, biraz kederli, muzdarip ve üzgündü. Küçük ağzı bir kor parçası gibi kıpkırmızı dudakları, nefis cennet meyvelerinin cazibesini taşıyordu. Bu dudaklar arasında görünen bembeyaz dişleri karlar gibi, inciler gibiydi. Taşralı bir kadındı bu. Sağ elinde büyükçe bir teneke vardı. Öbür eliyle de 3 yaşında yumuk yumuk bir çocuğun elini tutuyordu. Çocuk öbür eliyle küçük bir tahta atla ona çivilenmiş, altında 4 tekerlek bulunan uydurma bir arabayı sürüklüyordu. Zaman zaman eğilip kalkmak zorunda kalan kadın için yol biraz da bu yüzden yorucu oluyordu. Çok geçmeden arabanın tekerlekleri yine bir taşa takıldı. Tahta atın dengesi bozuldu. Araba ile birlikte devrildi. Evlat sevgisi kadının sesini daha da yumuşatmış, tatlılaştırmıştı. "Kaçıncı devrilişi bu evladım?" dedi. "Çok geç kalacağız kasabaya. Sonra bir de dönüşümüz var. Kucağımıza alalım mı oyuncağını?" Gerçekten de yola çıktıklarından beri en az 5-6 defa devrilmişti atlı araba. Üstelik vakit de dardı. Kasabaya gidecekler ve hemen döneceklerdi. Pembe tenli, sevimli yavru annesinin üzüntülerinin farkındaydı. Bilinçaltı bir sezgiyle hissetmişti bunu. Hemencecik başını kaldırdı, peltek, çetrefil konuşmasıyla "Peki anneciğim," diye cevap verdi. Hem ben kucağıma alayım istersen, olmaz mı anneciğim? Annesinin elinden kurtularak eğildi. Oyuncağı aldı yerden, kucakladı. Sonra tekrar elini annesine uzattı. Yürüdüler. Biraz sonra Şanton Kulesi'ni solda bırakarak tüy ile doğru yönelmişler. Kasabanın evleri karşıdan görünmüştü. Yıkık dökük evler, içinde barındırdığı insanların yaşantılarını açık şekilde ortaya koyan görünüşüyle aslında korkunçtu. Nihayet kasabanın ilk binalarına gelmişlerdi. Toprak ve pisliklerle dolu yolun kenarında bir küçük barakaya doğru yürüdü kadın. Kapının gerisinde karanlık dehlize benzer bir boşluk görünüyordu. Burası bir bakkal dükkanıydı. Küçük, belirli yiyecek ve ihtiyaç maddelerinin bulunabildiği bir bakkal dükkanı. Kadın bir elinde boş teneke, bir elinde çocuğu ile birlikte hafifçe kapıyı iterek içeri girdi. Dükkanda kimse görünmüyordu. Tenekeyi yere bıraktı, tezgahın üstüne birkaç kere vurdu. Karanlık dükkanın yan tarafındaki bir kapı hafifçe açıldı. İri yarı bir kadın sallana sallana içeri girdi. Müşteriyi görünce de asık suratı aydınlandı. Gülerek, "Oo!" dedi. "Siz misiniz Madame Fortier? Hangi rüzgarları attı sizi böyle bu taraflara? Bir şey mi istemiştiniz?" Genç kadın o sırada çuvallara doğru yürüyen çocuğu yakaladı. Elinden tutup tezgaha yaklaştı. "Şey, gaz alacaktım da," dedi. İri yapılı bakkal kadın hantal vücudunu güçlükle taşıyarak tezgahın arkasına geçmeye çalışıyordu. "Yine mi gaz?" diye sordu. "Ne kadar da çok yakıyorsunuz Madame Fortier." "Bizim küçük oynarken tenekeyi devirdi de." Şişman kadın sesini tatlılaştırarak sordu. "Bu küçük mü annesi?" diye takıldı. "Pek de şeker şey ama canım hiç öyle yaramaz çocuğa benzemiyor." Bakkal tenekeye kararlamadan bir miktar gaz koydu. Sonra terazinin kafesine yerleştirdi ve tarttı. Bir taraftan da konuşuyordu. "Eh Madame Fortier, nasılsınız bakalım? Yeni işinizden bir şikayetiniz var mı?" Madame Fortier'in gözleri bir an daldı. "Memnun olmayıp da ne yapabilirim ki?" diye cevap verdi. "Günümüzü gün etmeye çalışıyoruz işte. Bunca üzüntülerim arasında bu işi bulmak da benim için gerçek bir şans aslında. Başka türlü düşünmek istemiyorum." "Fabrikadan aldığınız para herhalde fazla bir şey değildir. Ama ne de olsa işe yarar. Hem sonra siz dikiş dikerek de epeyce bir şeyler kazanırsınız değil mi? Bu sizi fazla yormaz herhalde." Madame Fortier sıkıntılarının, üzüntülerinin altında ezilip kalmayacak kadar da iradeli bir kadındı. "Orası öyle ama çok hesaplı davranmam da lazım geliyor," diye cevap verdi. "Yoksa bu kazançla bu yükün altından kalkabilmeme imkan yok tabii. Az masrafım olmuyor tahmin edersiniz. İki çocuk, bir de ben, herhalde pek kolay olmasa gerek." Bakkal kadın başını salladı. "Elbette, elbette," dedi. "Küçük Lucy de yanınızda değil mi?" Madame Fortier'in bakışları bir an bulutlandı. "Hayır," dedi. "Yanımda değil o. Süt annesinde. Burgonya'da." Bakkal kadın işin renginin biraz daha değişmiş olduğunu fark etmişti. Süt anne işi de ayrıca bir mali külfiyetti. Biliyordu bunu. "O zaman daha zor," diye cevap verdi. "Herhalde süt anneye de ayda belli bir para ödüyorsunuzdur değil mi?" "Evet, 30 frank da ona veriyorum. Başka türlü çalışmama imkan yok ki." Sonra derin bir göğüs geçirdi. "Zavallı kocam," dedi. "Yaşasaydı her şey başka türlü olacaktı. Ama şimdi yalnızım. İşleri de ancak bu şekilde yürütebiliyorum." Bakkal kadın onun bu sıkıntılarını onaylayan bir tavırla sordu. "Herhalde günde 7-8 franktan az kazanmıyordu değil mi Madame Fortier?" Sözün bu konuya gelmesiyle Madame Fortier'in gözleri dolu dolu olmuştu. "Evet," diye cevap verdi. "Kazancı da iyiydi ama daha önemlisi çok iyi bir insandı. O beni de çok severdi. Yuvasına düşkündü. Fakat zavallının ölümüne sebep olan o kaza ile benim de mutluluğum, hayatım, istikbalim, her şeyim mahvoldu." Kendini daha fazla tutamayan kadın ağlamaya başladı. Yanaklarına doğru süzülen iri gözyaşlarını parmakları ile sildi. Bakkal kadın da duygulanmıştı. "Ağlamayın Madame Fortier," dedi müşfik bir sesle. "Ağlamak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Şimdi siz yavrularınıza bakın. Zira onların her şeyi sizsiniz artık." Madame Fortier içini çekerek konuşmasını sürdürdü. "Biliyorum, biliyorum ama elimde değil ki. Her şey bana onu hatırlatıyor. Onu hatırladıkça da böyle gözyaşlarımı tutamıyorum. Belki de kocam için dökülmüş gözyaşları değil. Ben kendi kara bahtıma ağlıyorum belki de. Belki değil muhakkak. Her şeyimi öylesine kendisiyle birlikte alıp götürdü ki. Hayır, ben hiç de o fikirde değilim Madame Fortier," dedi bakkal kadın. "Hiç de o fikirde değilim. Bir kere etrafınıza bakın. Kendinizi teselli edecek çok şeyler bulacağınıza eminim. Şu yeryüzünde, hatta şu küçük çevrenizde sizden çok daha sefil durumda yaşayan insanlar var. Sonra fabrikanın size gösterdiği ilgi ve yakınlık da zannederim öyle yabana atılacak cinsten olmadı. Bir kere biliyorsunuz ki kazanın patlaması tamamen kocanızın ihmali yüzünden oldu. Fakat fabrika sahibi yine de size çok iyi davrandı. Size yardım elini uzattı. Kocanıza güzel bir cenaze merasimi yapıldı. Size etraftan para yardımı sağladılar. Adamcağız size fabrikada iş de verdi. Sizi fabrikaya kapıcı olarak aldı. Üstelik orada başınızı sokacak küçük bir yer de verdi, öyle değil mi?" Madame Fortier bütün bunları biliyordu. Fakat her şeye rağmen bir gariplik, bir kimsesizlik hissediyordu. "Doğru," dedi. "Bunların hepsi doğru. Monsieur Labrue bana gerçekten büyük yakınlık gösterdi. Aslında çok sert bir adamdır ama Allah için söyleyeyim, bana hiç de kötü davranmadı bugüne kadar. Daima iyi davrandı. Onun sayesinde 3-5 kuruşluk da olsa bir maaşım var. Çok şükür geçinip gidebiliyorum. Fakat ne de olsa o fabrikadan soğudum bir kere. Hatta nefret ediyorum ondan. İnanın ki evlatlarımın uğruna katlanıyorum bu hayata. Onlar olmasaydı orada, kocamı elimden alan o yerde imkanı yok, oturamazdım. Bir dakika bile oturamazdım. Ama ne yaparsın kızım, dünya hali bu. Ölenle ölünmüyor ki. İnsanoğlu da bu dünyaya bir defa geliyor. Onu da hep gözyaşları içinde, ağlaya ağlaya geçiremezsin ki. Daha çok genç sayılırsın. Bakarsın yarın öbür gün hayırlı bir kısmetin çıkar. Helal süt emmiş birisi ister seni evle. Madame Fortier bakkal kadının sözünü bitirmesine fırsat bırakmadan atıldı. "Ne?" dedi. "Allah göstermesin. Allah yazdıysa bozsun. Böyle bir şey olamaz. Asla olamaz." Bakkal kadın kafasını iki yana salladı. "Yok kızım," dedi. "Öyle kestirip atamazsın. Büyük söylememeli. Bir saat sonra ne olacağını kim bilebilir ki? İnsan senin yaşında dul kalmamalı kızım. Hele bakalım birkaç yıl geçsin, gene görüşürüz. Göreceksiniz, benim için böyle bir şey söz konusu olamaz. Benim düşüncelerim herkesinkinden bambaşka." Bakkal kadın hayretle, "Neymiş bu başka düşünceler?" diye sordu. Yüzü birdenbire değişti Madame Fortier'in. Başını hafifçe sağa sola salladı. Bir şeyi şiddetle arzu eden fakat ondan daima uzak yaşamak zorunda kalan insanların üzüntüsü içindeydi genç kadın. "Ah," dedi. "Çok değil. Hiç değilse 3000 frangım olsaydı. Hiç değilse bu kadar. Fakat nerede?" Bakkal kadın adam akıllı şaşırmıştı. "Ne yapacaktınız bu parayı?" diye sordu. Madame Fortier derin derin içini çekti. "Ama neye yarar söyleyeceklerim? Benimki hayal kurmaktan başka bir şey değil aslında. Bu kadar parayı nereden bulabilirim ki? Biliyorum, imkansız, tamamen imkansız bir şey bu. Biliyorum. Daha doğrusu bilmem lazım ki bütün ömrüm bu fabrikada geçecek benim. Buradan kazandığım 3-5 kuruşla geçinmeye çalışacağım. Belki ileride çocuklarım büyür de iyi bir iş sahibi olurlarsa belki bir parça rahat yüzü görebilirim. Başka kimden ne bekleyebilirim ki?" Bakkal kadın, "Haklısınız," diye cevap verdi. "Böyle düşünmek çok daha iyi. Hem ümit insana kuvvet verir." Sonra önündeki teraziye baktı. "Gazınız doldu," dedi. Genç kadın gaz parasını verdikten sonra tenekeyi aldı. Bir eliyle de çocuğunun elinden tutup yürümeye başladı. Bakkal kadın kapı önüne çıktı. Müşterisinin arkasından uzun uzun baktı. karışık hislerle dolmuştu içi. Sonra da kendi kendine mırıldandı. İyi, çok iyi bir kadın bu. Hayat görgüsü ve tecrübesi olan güzel ve namuslu bir kadın. Belli ki kocasının ölümü onu çok sarsmış. Şüphesiz çok üzülüyor, fakat biraz gururlu ve azametli hali de yok değil. Sonra hayaller içinde yüzüyor. Mesela 3000 franka sahip olmayı düşünebiliyor. 3000 frank. Bunca zamandır bu dükkanı işletirim. Ben bile bu kadar parayı bir kenara koyamadım. Kolay şey mi 3000 frangı bir arada görmek? Ne zannediyor para kazanmayı? Sokaktan çakıl taşı toplamaya benzemez bu iş. Madame Jean Fortier birkaç ay evvel dul kalmıştı. Kocası Pierre Fortier, Monsieur Jules Lopri'nin fabrikasında makinist olarak çalışıyordu. Fabrikada çalışırken kazanın patlamasına sebep olmuş, patlama sonucu ölmüştü. Yapılan araştırmadan olayın Pierre'in dikkatsizliği sonucu olduğu anlaşılmıştı. Pierre öldüğü zaman Jean'ı kucağında iki küçük yavru ile dul bırakmıştı. Fortier'ler 4 yıl kadar evvel evlenmişlerdi. Çok sakin, sessiz bir hayatları vardı. Fakat bu kaza aileyi perişan etmişti. Kazanın tek sorumlusu Pierre olduğu halde fabrikanın sahibi Monsieur Jules Labru, iki çocuğu ile dul kalan bu genç kadının sefil ve perişan kalmasını önlemek istedi. Ona fabrikanın kapıcılığını teklif etti. Perişan bir durumdaki Jean bu işi şükranla karşıladı. Bu iş bir nevi gece bekçiliği idi de. Madame Jean Fortier fabrikanın giriş kısmında bulunan yeri ev olarak da kullanacaktı. Böylelikle kira problemi de olmayacaktı. Fakat her gün fabrikada bulunmak ona kocasını, yıkılan mutlu yuvasını hatırlatıyordu. Çok üzülüyordu genç kadın. Ona öyle geliyordu ki buradan uzaklaşabilse, ayrılabilse kederi büyük ölçüde azalacaktı. Fakat kime gidebilirdi? Nereye gidebilirdi? Artık her şeyini kendilerine verdiği çocuklarını yetiştirmek ve kendini geçindirmek için burada kalmaya, bu vazifeyi kabule mecburdu. Yalnız dikiş dikmekle kazanacağı para yaşamalarına yeterli olamazdı. Bakkal kadının Jean'ı gururlu ve azametli görmesi yanlıştı. Aslında genç kadın sadece birkaç bin frank istiyordu. Bunu da yan gelip yemek, sefa sürmek için istemiyordu. Hayatı çok ciddiye alan Jean'ı böyle bir düşüncesi olamazdı. Elde edebileceği parayla küçük çapta bir ticari işe girişmek istiyordu. Gecesini gündüzüne katarak çalışmak, emeğini ve gayretini bu kendisinin olan küçük işte toplayarak bu parayı çoğaltmak, daha çok kazanmak istiyordu. İki çocuğunu iyi yetiştirmek, onları hayatın sonraları daha da şiddetlenecek olan fırtınalarına karşı korumaktan başka amacı yoktu. Genç kadın bunları düşünerek yürürken birden arkasından seslenildiğini duydu. "Madame Fortier, Madame Fortier!" diye onu çağırıyordu biri. Sesin sahibini tanımıştı. Buna rağmen durup geriye bakacak yerde adımlarını sıklaştırdı. Daha hızlı yürümeye başladı. Fakat arkadaki ses devam ediyordu. "Durun!" diyordu. "Durun Madame Fortier! Ben de fabrikaya gidiyorum, beraber gideriz. Tenekenizi de ben taşırım. Bu ağır şeyle çok yorulacaksınız." Ses adam akıllı yaklaşmıştı. Annesinin yanında yürüyen çocuk dayanamadı, başını çevirip arkaya baktı. O da adamı tanımıştı. "Anneciğim," dedi, "benim iyi dostum Garut bu. Bana bu oyuncağı veren iyi dostum." Nihayet adam onlara yetişip George'u kucakladı. "Merhaba yavrum," dedi. Sonra da annesine dönerek devam etti. "Yoksa sizi korkutuyor muyum Madame Fortier? Halbuki ben size karşı o kadar iyi hislerle doluyum ki. Sesimi duyunca birden hızlandınız. Neden böyle yapıyorsunuz? Kaçıyor musunuz yoksa benden? Size bir kötülük yapmadım ki ben." Madame Fortier titrek, isteksiz bir sesle cevap verdi. "Yanılıyorsunuz," dedi. "Sesinizi işitmedim bile. Fabrikada yerime işçi kızlardan birini bırakmıştım. O geldi aklıma. Daha fazla gecikmeyeyim diye hızlı yürümeye başlamıştım." Adam inanmamış bir sesle tekrar sordu. "Demek sesimi duymadınız." "Hayır, duymadım," diye ısrar etti Madame Fortier. Fakat adam da ısrarlı görünüyordu. "Zor inanacağım buna," dedi. "Çünkü benimle karşılaşmaktan her zaman kaçıyorsunuz. Adeta bir huzursuzluk yaratıyorum size. Halbuki pek iyi bilirsiniz ki sizinle olmak, birkaç kelime de olsa sesinizi duymak bana mutluluk veriyor. Bunu çok görmemelisiniz bana. Madame Fortier biraz hiddetlenmişti. Derhal cevap verdi. Rica ederim Monsieur Jacques. Her zamanki sözlerinizi tekrarlamayınız lütfen. Biliyorsunuz ki bu sözlerinizden sıkılıyorum. Sadece sıkılmak değil, üzüntü duyuyorum. Vazgeçin bu davranışlarınızdan. Ben üzülmüyor muyum sanki Madame Fortier? Niye? Cevap verdi Jacques. Ben huzursuzluk duymuyor muyum? Bu soğuk, bu umursamaz haliniz bana ne kadar dokunuyor bir bilseniz. Sizi nasıl sevdiğimi, size ne kadar kalpten bağlı olduğumu bildiğiniz halde bana böyle davranıyor. Beni ta can evimden hançerliyorsunuz. Bu aşıkane sözler üzerine Madame Fortier daha da kesin konuştu. Fabrikaya gitmek için neden acele ettiğimi biliyorsunuz değil mi? Demek hızlı gitmekte, hele sesinizi duyunca koşmakta haklıymışım. Fakat ben susamam, kalbimi susturamam diye kestirip atlayacak. Ben sizi seviyorum ve çılgınlar gibi seviyorum. Aşkımın sesini her zaman dinlemeye alıştırmanız lazım kendinizi. Beni dinleyeceksiniz, daima dinleyeceksiniz. Sevgimi ispatlayacağım size. Evet anladık ama bu delilikten başka bir şey değil, dedi Madame Fortier. Neden delilik oluyormuş diye bir çıkış yaptı Jack. Sevmek, aşık olmak neden delilik imiş? Çünkü hiçbir şeye muvaffak olamazsınız da ondan. Eşiniz olmadı ama. Jack'ın bu sorusu da Madame Fortier'i etkileyecek güçte değildi. O hayat yolunu kesin olarak çizmişti. Hiçbir kuvvet onu yolundan çeviremeyecekti. Ama bunları bir tek kendi biliyordu. Hiç kimse de bu kararın sağlamlığını imkanı yok anlayamaz, kabul edemezdi. Madame Fortier bunları bir an düşündükten sonra biraz da alayla baktı Jack'a. Sahi mi söylüyorsunuz? Hem de nasıl sahi bir bilseniz. Dünyanın bütün sahilerinden daha sahi. Genç kadın buz gibi bir sesle cevap verdi. Boşuna yoruyorsunuz kendinizi. Jack o anda bu kadının direnmesini yenemeyeceğini gayri ihtiyari düşünmekten kendini alıkoyamamıştı. Aynı çaresizlik içinde ben de hep aksini düşünmüştüm halbuki diye konuştu. Bu kadar genç, bu kadar güzel bir kadın olarak yalnız yaşayamayacağınızı tahmin etmiştim. Bütün ısrarlarınıza rağmen yine aynı şekilde düşünüyorum. Yalnız yaşayamazsınız Madame Fortier. Lütfen beni anlayın. Sizi temin ederim ki aşkım geçici değil, bilakis. Fakat Madame Fortier artık hiçbir şey dinlemek istemiyordu. Hemen sözünü kesti. Rica ederim susunuz Monsieur Garut. Rica ederim susunuz. Jack Garut coşmuştu. Niçin susayım istiyorsunuz? Gerçeği içimden geçenleri söylediğim için mi susayım? Hayır, hayır Madame Fortier. Madame Fortier bir başka tarafından vurmak istedi Garut'a. Kocam öleli daha 5 ay bile olmadı şunun şurasında. Sonra unutmayın ki onunla da arkadaştınız. Gerçi amiriydiniz ama birbirinizle iyi ahbaptınız. Şimdi nasıl oluyor da bir arkadaşınızın? Fortier hem de ölü bir arkadaşınızın anısına bu kadar saygısızlık gösterebiliyorsunuz diye devam edecekti ama yutkundu. Tam o sırada Garut cevap verdi. Unutur muyum? Hiç unutur muyum? Fakat biliyorum ki artık olan olmuş, ölen ölmüştür. Şimdi siz ve ben varız. Siz de serbestsiniz, ben de. Fabrikada kapıcılık yaparak geçinemezsiniz Madame Fortier. Ben size rahat ve huzur dolu bir hayat teklif ediyorum. Bugünkü hayat seviyesine göre oldukça iyi bir gelirim var. Çocuklarınızla birlikte mutlu bir hayat yaşarız. Sonra yeni ve büyük projelerim de var. Kim bilir belki günün birinde ben de bir fabrika sahibi zengin bir insan olurum. Çocuklarımız olur. Seninkilerle birlikte ayrı gayrı gözetmeden hepsi bir arada büyütür yetiştiririz. Siz de bahtiyar bir ev kadını, mesut bir anne olursunuz. Izdıraplarınız, çileleriniz sona erer. Dünyanın ne kadar güzel, hayatın ne kadar tatlı olduğunu anlarsınız. İnanın bana Madame Fortier, sizi deli gibi seviyorum. Sizin uğrunuza yapmayacağım şey yoktur. Size kavuşmak için gerekirse dünyanın altını üstüne getiririm. Çok rica ediyorum, beni müşkül vaziyette bırakmayın. Sonradan pişmanlık duyacağım, herhangi bir harekete mecbur etmeyin beni. Yalvarırım size, ne olur beni reddetmeyin. Jack'ın bu sözleri genç kadını çok etkilemişti. Bu sözlerle heyecanlanmıştı ama bu etkilenme onu kararından caydıracak kadar değildi. Jean genç adama dikkatle baktı. İşi kökünden halletmek için etkili bir sesle konuştu. "Beni dinleyin Monsieur Garut," dedi. "Bu haliniz çoktandır sürüp gidiyor. Bana bu şekilde aşkınızdan bahsedişiniz 4. veya 5. Şimdi farz edelim ki beni gerçekten seviyorsunuz." Jacques heyecan ve umutla atıldı. "Elbette," dedi. "Yemin ederim ki gerçektir. Gerçeğin ta kendisidir. Katiyen..." Genç kadın hemen sözünü kesti. "Şimdi önemli olan beni sevip sevmemeniz değil. Dedim ya, farz edelim ki bu aşkınız gerçektir. Duygularınızın şiddeti gerçekten beni müteessir etti. Fakat ciddi söylüyorum, eğer kesin kararımı vermemiş olsaydım, sözlerinizi belki dinlerdim. Fakat her şeye rağmen buna imkan göremiyorum. Çünkü kararım kesindir. Bu kararı değiştirmeye de imkan yok. Şimdi size bu kararımı bir daha tekrar ediyorum. Ölünceye kadar kocaya varmayacağım. Anlatabildim mi?" Bu sözler Jacques Garut için kesin bir darbeydi. Titreyerek konuştu. "Demek beni sevmiyorsunuz Madame Fortier ve sevmeniz ihtimali de hiç yok, öyle mi?" "Kocamı çok severdim," diye cevap verdi Jean. "Kalbim, kafam, vücudum, bir kelime ile her şeyim onundu. Sadece onundu. O ölürken her şeyimi beraberinde götürdü. Ne size ne de herhangi bir erkeğe verebileceğim hiçbir şeyim kalmadı benim. Hiçbir şeyim." Bu kararlı ve kesin ifade Jacques Garut'u adeta dondurmuştu. "Fakat," diyebildi, "ben sizi her şeye rağmen çıldırasıya seviyorum Madame Fortier. Seveceğim de sizin de çok merhametsiz olduğunuzu görmekteyim. Ne kadar üzüldüğümün farkındasınızdır herhalde, değil mi?" Kendini daha fazla tutamayan Jacques ağlamaya başladı. Bu manzara Jean'ı çok etkilemişti. "Sizi üzdüğümün farkındayım," dedi Madame Fortier. "Ne yapayım ki, gerçeği söylemeden yapamam. Bilmeniz lazım ki ben sizin için hiçbir zaman var olamam. Hatıranızdan tamamen çıkarmalısınız beni. Unutun, unutun lütfen." Jacques büyük bir teessür içindeydi. Hislerine gem vuramadığı belliydi. "Demek en küçük bir ümit kapısı bile bırakmıyorsunuz bana," diye sordu. "Durumun gerçek yüzü bu, Monsieur Jacques." "Peki ya gelecekti?" "Bu bahsi kapayalım artık," dedi Madame Fortier. Jacques hırsla genç kadının elini tuttu. "Biliyorum," dedi. "Beni bir işçi parçasıyım diye reddediyorsunuz. Fakat günün birinde zengin bir adam olursam benimle evlenmeyi kabul eder misiniz?" Madame Fortier adeta yalvarır gibi, "Rica ederim," dedi. "Rica ederim, bırakalım bu boş lafları, ne olur bırakalım." Jacques konuşmasını aynı heyecanla sürdürüyordu. "Bakın Madame Fortier, beni dinleyin," diye devam etti. "Ben sizi çok eskiden beri seviyordum. 5 yıl evvel başlayan bir aşktır bu. Fakat size bir türlü açılamamış, söyleyememiştim aşkımı. Çünkü kocanız Pierre arkadaşımdı benim. Sevdiğim, saydığım bir arkadaşımdı hem. Onun varlığı beni size ulaştıracak yolların hepsini kapamıştı. Yapamıyordum, yapamamıştım. Ve Pierre sağ olsaydı yapamayacaktım da. Madem ki o ölmüştür, Pierre ölmüştür, Pierre yoktur artık. Siz de serbestsiniz. Bırakınız da kalbimdeki duyguları açıklayayım size. Anlatayım içimdeki güzel hisleri." Jacques bir an durakladı. Sonra arzu dolu bir titreyişle, "Bu aşk bende mevcut oldukça," dedi, "mutlaka günün birinde benim olacaksınız." Bu sözle birlikte Jean şiddetle elini çekti. Bu sırada Jean'ın 3 yaşındaki çocuğu sabırsızlanmaya başlamıştı. "Anneciğim, hadi gidelim artık," diye ağlamaya başlayınca hepsi birden yürüdüler. Jacques, "Çok affedersiniz," dedi genç kadına. "Çok dalgındım, unuttum. Tenekeyi bana verin lütfen, ben taşıyayım." Genç kadın yavaşça, "Eksik olmayın, teşekkür ederim," dedi. "Geldik zaten. Fazla da ağır değil. Topu topu 4 litre gaz var içinde." Jacques hayretle sordu. "Odanızda hala gaz mı yakıyorsunuz?" "Evet," dedi genç kadın. "Gece sabaha kadar lamba yaktığım için biraz fazla gidiyor gaz. Ama olsun, ziyanı yok. Fakat gaz tehlikelidir, bilirsiniz. Hele Monsieur Labru fabrikasına 1 gram bile gaz sokulduğunu istemez. Çok titizdir bu konuda. Yangından çok korkar. Sizin fabrikaya gaz getirdiğinizi duyarsa pek hoş olmaz herhalde. Genç kadın önemsemez bir tavırla, "Biliyorum, haberim var," diye cevap verdi. Fabrikanın kapısına gelmişlerdi nihayet. Jack son bir deneme daha yaptı. "Bir şey söyleyeceğim," dedi. Genç kadın biraz sertçe, "Ne var yine?" diye sordu. Jack genç kadını ürkütmemek için bütün dikkatini kelimelere vererek konuştu. "Zaman belirtmeyelim," dedi. "Günün birinde, çok ileri bir tarihte de olsa, teklifimi kabul etmenizin mümkün olabileceğini söyleseniz bana, hakikaten büyük bir huzura kavuşacağım. Ne olur benden hiç değilse bu lütfu esirgemeyin." Jack'tan gene aynı olumsuz cevabı alan Jack, büyük bir hiddete kapılarak ayağını yere vurdu. "Benden bütün ümit kapıları kapanmış olarak ayrılmanız lüzumunu size bilhassa hatırlatmak isterim." Sesinde bir tehdit havası da vardı. Kadına kötü bir oyun oynamak, belki ekmeğinden etmek. Hepsi vardı bu tehdidin altında. Bu tehdidini daha da belirlemek için, "Bu sözümü unutmayın," dedi. Genç kadın biraz endişelenmişti herhalde. Durumu kurtarmak için bir şeyler söylemesi gerektiğini anladı. "Peki, peki," dedi. "Bu konuda düşüneceğim." Jack çocukça bir sevince kapılıvermişti. Hiç böyle bir cevap beklemiyordu kadından. "Sahi," dedi. "Sahi mi söylüyorsunuz?" "Evet, sahi söylüyorum." "Çok sevindim. Size çok ama pek çok teşekkür ederim." Genç kadın çocukla birlikte içeri girdi. Kendisinin yerine beklemiş olan işçi kadına teşekkür ettikten sonra onu gönderdi. Fakat Jack oradan bir türlü ayrılamıyordu. Eğildi, küçük George'u kucağına aldı ve elini tekrar genç kadına uzattı. "Bana artık tamamıyla güvenebilirsiniz Madame Fortier. Sizi gücendirebilecek bir tek kelime dahi duymayacaksınız bundan sonra. Madem ki bana söz verdiniz, şu anda yanınızdan çok kuvvetli, ümit dolu bir insan olarak ayrılıyorum. İnanın bundan sonra çok daha canla başla çalışacağım. Ve günün birinde başarılı bir insan olup size gelerek, işte size büyük ve sonsuz aşkımdan başka bir de servet getirdim Madame Fortier diyeceğim. Bunu da yavrularınız için kabul ediniz lütfen. Ve size Madame Garut olmayı kabul edip etmeyeceğinizi soracağım. Bunu söylediğim zaman bana evet diyeceksiniz, değil mi?" Genç kadın yine tereddütle cevap verdi. "Kim bilir, belki de çocuklarımın hatırı için kabul ederim." Jack büsbütün coşmuştu bu sözlerle. "Hiç mesele yok," diye cevap verdi. "Bu kadarı bana yeter de artar bile. Fazla bir şey istemem. Size çok müteşekkirim Madame Fortier." Bu sözlerden sonra Jack çocuğu yere bıraktı. Yanaklarını okşadı, sonra da gülerek genç kadına elini uzattı. Tokalaştılar. Dost olarak ayrıldılar. Jack yürüdü gitti. 30 yaşlarında gösteriyordu Jack. Kuvvetli bir bünyesi vardı. İri yapılı, gücü kuvveti yerindeydi. Hani taşı sıksa suyunu çıkarır derler ya, öyle bir tipti. Yüzüne ilk bakanlar zeki bir insan olduğunu hemen fark ederlerdi. Hassas bir insandı ama aynı zamanda kırıp dökmekten hoşlanan bir insandı. Saçları kızıl renkte kısa kesilmişti. Bu onun görünüşüne de hırslı ve hızlı bir adam hali veriyordu. İşinden çok memnundu ve çok çalışıyordu. Bu çalışkanlığı sayesinde fabrika sahibinin büyük güvenini sağlamıştı. Patron çok bağlıydı ona. 6 yıldan beri fabrikanın ustabaşısıydı. Her haliyle işine egemendi. İşini o kadar iyi bilir ve yapardı ki, fabrika sahibi kendisiyle sık sık temas eder, konuşur, yapacağı işleri ona danışır, fikirlerinden yararlanmak isterdi. Jack mesleğinde ilerlemek, yükselmek için olağanüstü bir kabiliyete sahipti. Hiç boş durmuyordu. Bir taraftan fabrikada bir işçi gibi çalışıyor, bir taraftan da mesleğine ait kitaplar okuyordu. Aşırı bir ihtirası vardı. Bu hırs günün birinde onu zengin edebilirdi. Fakat hayatı hep yokluklar içinde geçmişti. Şimdiye kadar eline en küçük bir fırsat bile geçmemişti. Böyle bir fırsat geçseydi eline, o bilirdi yapacağını ama... Ya aşkı? Madame Fortier'e karşı duyduğu büyük aşk? Hiç şüphe yok, samimi gerçek bir aşktı bu. Gerçekten seviyordu genç kadını. Jack bütün bunları düşünürken az önce geçen konuşmayı da zevkle hatırlıyordu. Şimdiye kadar bütün isteklerine hayır cevabını vermişti. Bir türlü yola getirememişti onu. Fakat bugün büyük bir değişiklik yaratmayı başardım. Belki diyecek kadar yumuşadı. Bu enikonu bir ilerlemedir benim için. Hele bir de zengin olsam, çil çil altınları, deste deste kağıt paraları bir yığdım mı önüne, artık itiraz edecek güç kalmaz onda. Mutlaka benimle evlenmeye, yuvamın dişi kuşu olmaya razı olur. Hani böylesine bir aşk başıma gelmemişti doğrusu. Çılgınlar, mecnunlar gibi seviyorum bu kadını. Onsuz yapamam ben. Hayır, imkanı yok. Onsuz olamam. Onu bir başkasının kollarında görmeye tahammül edemem. Değil görmek, böyle bir şeyi tahayyül etmek de korkunç benim için. Allah göstermesin, böyle bir hal olsa çıldırırım herhalde. Fakat ona sahip olmanın bir tek yolu var. Zengin olmak. Madem ki zayıf tarafı para, ne yapıp yapıp zengin olmalıyım. Ah, bir makine icat edebilsem, her şey kendiliğinden halledilecek o zaman. Zenginlik, lüks, ihtişam, bütün bunlar işten bile değil o zaman. Hayaller içinde yüzüyordu Jack Garut. Bu hayallerden uzaklaşmaya hiç niyeti yoktu ama işi geldi hatırına yine. Fabrikatörün odasına doğru yürüdü. Madame Fortier de kendi odasına çekilmişti. Fabrikanın ortasındaki geniş avlunun bir kenarında, giriş kapısının yanındaydı burası. İşçiler daima bu küçük kapıdan girip çıkarlardı. O zaman büyük balyalar, denkler ve arabalar da girip çıkabilirdi. Bu girişler çoklukla çalışma saatlerine rastladığı için genç kadının istirahat saatlerinde öyle pek gürültü patırtı, rahatsız edici bağırışmalar olmazdı. Jean Fortier'in evi iki katlı bir evdi. Öyle geniş, kullanışlı, ahım şahım bir hali yoktu tabii. Mütevazi ve küçük bir aileyi barındıracak yeterlikteydi. Alt katta bir oda ile bir mutfak, üst katta da ayrıca iki odası vardı. Madame Fortier bu üst kattaki odalardan birinde yatıyordu. Küçük George'un karyolası da aynı odadaydı. Evde fazla bir eşya, mobilya yoktu. Buna mukabil genç kadının titizliği, temizliği evin hemen hemen her tarafında kendini gösteriyordu. Her taraf pırıl pırıldı. Jean üstünü başını değiştirdikten sonra bitişik odaya geçerek dikiş dikmeye başladı. Bir taraftan da düşünceye daldı. Ne yapacağımı şaşırdım doğrusu. Yalnızlık, kimsesizlik çok kötü bir şey. Çocuğumun hatırı için kocaya varmak, tekrar evlenmek belki yararlı olacak. Fakat bu evliliğin sonu nereye varır? Çok sevdiğim kocamı, Pierre'imi unutmanın mümkün olmayacağını çok iyi biliyorum. Biliyorum ki aklım fikrim hep onda. Kalbime, kafama, iliklerime kadar işlemiş o. Böyle bir durumda da başka bir erkeğe nasıl güler yüz gösterebilirim? Nasıl tatlı dil dökebilirim? Bir başka erkeği sevmem mümkün olabilir mi? Jack Garut'un benim yarınımı güven altına alacağından pek şüphe etmiyorum. Gerçekten başarılı bir genç. Çalışkan ve zeki de aynı zamanda. İstikbali de parlak olabilir. Kısa bir zamanda zengin de olabilir. Çocuklarıma da iyi davranır. Bütün bunlar çok iyi, çok güzel ama yine de içim rahat değil. Sevemiyorum onu. Hiç sevemiyorum. Bakışlarında, hareketlerinde, kısaca bütün davranışlarında beni korkutan bir şey var. Tabiatındaki sertlik ve kesinlik de bana dehşet veriyor, korkutuyor adeta beni. Şimdi bütün bunları bile bile, göz göre göre, böyle korktuğum, sevmediğim bir insanla nasıl evlenebilir, yuva kurabilirim? Hayır, hayır, olacak iş değil bu. Yapamam, iki dünya bir araya gelse yapamam bunu. Genç kadın bunları düşünürken başını elleri arasına alarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu yaşlar yalnızlığın, kimsesizliğin, umutsuzluğun gözyaşlarıydı. Jack Garut geniş avluyu geçerken nispeten tatmin olmuş hislerle doluydu. Fabrikanın idari servislerinin ve patronun odasının bulunduğu bölüme doğru yürüdü. Ana kapıdan içeri girdi. Burası büyük bir makinenin bulunduğu ve yüze yakın işçinin çalışmakta olduğu atölyeye bitişik bir bloktu. İç taksimat oda, oda değildi. Geniş bir salon üzerinde bölmelere ayrılmış küçük çalışma yerleri vardı. Monsieur Labrue fabrikasında her şeyin büyük bir düzen içinde olmasını isterdi. Bu intizam merakı onda adeta bir hastalık derecesindeydi. Bütün personeli, bütün işleri çok sıkı kurallara bağlamıştı. Bunlara uymayanlar hakkında pek sert, pek şiddetli cezalar verirdi. Mesela fabrikanın içinde değil gürültü etmek, biraz yüksek sesle konuşmak bile yasaktı. Bu kuralları patron kendi el yazısıyla yazdığı bildiriler halinde fabrikanın orasına burasına astırmıştı. Fabrikatörün kararı çok kesindi. İşçiler ya bunlara uyacaklar ya da çıkıp gideceklerdi. Yani ya bu deveyi güdecekler ya da bu diyardan göç edeceklerdi. Bu ikisinin ortası olamazdı. Olmuyordu. İşçi başı Jacques Garout fabrikatörün dümen suyundan gitmesini çok iyi biliyordu. Bu yüzden de çok iyi anlaşıyorlardı patronla. Fabrikatörün odası veznenin tam karşısındaydı. Garout yaklaştı ve kapıyı vurdu. İçeriden cevap gelmeden arkadan bir ses duyuldu. Veznedar da ona seslenen. Patron yerinde yok. Biraz evvel dışarı çıkmıştı. Henüz dönmedi. Geç kalır mı acaba? Pek zannetmem. Biraz sonra döner herhalde. Benim yapabileceğim bir şeyse söyleyin isterseniz. Garout veznedarın sözlerine pek aldırmadı. Hayır diye cevap verdi. Kendisiyle iş konusunda bir şey görüşecektim. Siz aradığımı söylerseniz beni çağırır. Hay hay dedi. Unutmam. Gelir gelmez sizin aradığınızı söylerim. Jacques Garout yürüdü. Tekrar dışarı çıktı ve kendi iş yerine gitti. Kapıdan girer girmez işçileri bakışlarıyla taradı. Sonra 60-65 yaşlarında Vincent adındaki işçinin yanına gidip durdu. İşçi başının böyle yanında dikilip durması adamı kuşkulandırmıştı. Garout işçiye ''Bana bak'' dedi. ''Yolda senin oğlanı gördüm.'' İhtiyar işçi heyecanlanmıştı. ''Mutlaka karımın hasta olduğunu söylemiştir.'' Garout pek naza çekmeden konuştu. ''Hayır'' dedi. ''Öyle bir şeyden bahsetmedi. Yalnız fabrikadan çıkınca bir yerde gecikmeden dosdoğru eve gitmeni söyledi.'' İhtiyar işçi de korktuğuna uğramış gibi bir hal vardı. ''Bunda bir iş var Monsieur Jacques'' dedi. Ben hiçbir akşam eve geç gitmem. Bunu oğlum da bilir, karım da. Çocuk belki durumu sana açıktan açığa söylememiştir ama geç kalmamamı tembih ettiğine göre annesinin hastalığı artmış olmalı. Herhalde bana ihtiyaçları vardır. Onun için rica edeceğim bana izin verin de gidip bir yoklayayım. Durum daha da kötüleşmeden yapılacak bir iş varsa yapabileyim. Disiplinli fabrikatörün disiplinli işçi başı Jacques Garout kestirdi attı. Mesai saatleri içinde hiç kimseye hiçbir sebeple izin verilmeyeceğini sen de biliyorsun. Paydos saati gelmeden de hiçbir yere gidilemez, değil mi? Zavallı ihtiyar çaresizlik içinde kalmıştı. Aklının fikrinin evinde karısında olduğu besbelliydi. Biliyorum biliyorum ama patronu görürsek izin alabilir miyim acaba? Diye sordu. Garout soğuk soğuk cevap verdi. Patron burada yok. İşte bu fena, çok fena. Diye inledi zavallı işçi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 25.